Ayrım 10.
Emrimde tam 3 tane hizmetkar vardı. Emretmeye alışkındım ve dünyanın bana itaat etmesi benim için çok tabii bir şeydi. Ne kadar da mutluymuşsun diye iş çekti Halime. İnan bana, diğer kızların olduklarından daha fazla mutlu değildim kesinlikle diye devam etti Meryem. Veya bugün bana böyle geliyor. Her istediğim daha aklımdan geçerken yerine getiriliyordu. Ama ne tür isteklerim vardı ki, sadece para ile elde edilebilecek istekler. Oysa kızların kalplerinde saklı olan o çok değerli arzular benim içimde her zaman sır olarak kalmaya mahkumdu. Daha çok genç yaşlarda insanın kudretinin sınırları üzerine düşmek zorunda kalmaya başlamıştım. Henüz 14 yaşındaydım ki babamın başına birbiri ardına felaketler gelmeye başladı. Önce annem öldü. Babamın en derin acılar içinde kıvranmasını seyretmek zorunda kaldım. Hayatta hiçbir şey artık onu mutlu etmeyecekmiş gibi görünüyordu. İlk karısı ona 3 tane oğul vermişti. Onlar da ticaret ile meşgul oluyorlardı. Bir tanesi tüm servetini kaybetti ve diğerleri ona bakmaya başladılar. Afrika kıyılarına gemiler gönderiyor ve onların tekrar elde ettikleri kazançlar ile geri gelmelerini bekliyorlardı. Fakat bir süre sonra bütün gemilerin fırtınada battıkları haberi geldi. Artık hiçbir şeyleri kalmadığı için babamın yanına geri dönmek zorunda kaldılar. Babam onları servetine ortak yaptı. Bu defa gemilerini Frenk ülkelerine gönderdiler. Ama bu gemilerde korsanlarının hücumuna uğradı. Böylece bir gece içinde hepimiz 5 parasız kaldık. Keşke hepimiz en başından fakir doğsaymışız dedi Halime kendi kendine. Meryem kızın söylediklerine gülerek onu şefkatle kendisine çekti. Bütün bu talihsizlikler 2 yıllık bir zaman zarfında başımıza geldi. Bir süre sonra Halep'in en zengin adamı olan Yahudi Musa babamı ziyaret etti ve şunları söyledi. Dinle Simon, babamın adıydı bu. Senin paraya, benim ise kadına ihtiyacım var. Babam alay etti onunla. Saçma, sen artık ihtiyarın tekisin. Oğlum bile kızımın babası yaşında. Yakında kapını çalacak olan ölümü düşünsen daha iyi edersin. Fakat Musa benden vazgeçmeye hiç de niyetli değildi. Çünkü tüm Halep'te benim şehrin en güzel kızı olduğum söyleniyordu. Sana istediğin kadar borç para veririm diye üsteledi. Tüm yapman gereken kızını bana vermen. Ona iyi bakacağımı biliyorsun. Babam önceleri bu evlilik teklifini ciddiye almıyordu. Fakat erkek kardeşlerim bu işten haberdar olur olmaz babamın üzerine çullanarak Musa'nın teklifini kabul etmesi için onu sıkıştırmaya başladılar. Babamın maddi durumu son derece kötüydü. Fakat iyi bir Hristiyan olduğu için çocuklarının bir Yahudi ile evlenmelerini istemiyordu. Fakat başına gelen felaketler onun aklını karıştırmıştı ve ne yaptığının farkında olmadan beni Musa'ya verdi. Bu arada kimsenin aklına benim fikrimi sormak gelmemişti. Güzel bir günde anlaşmayı imzaladılar. Artık yabancı bir aileye aittim. Zavallı, zavallı Meryem diye mırıldandı Halime gözyaşları içinde. Biliyor musun aslında kocam beni seviyordu ama kendi usulünce tabii diye devam etti arkadaşı. Ama keşke benden nefret etseydi veya bana karşı kayıtsız kalsaydı. Son derece kıskanç olduğu için bana devamlı işkence yapıyordu. Odamdan dışarı çıkmamı yasaklamıştı ve kimseyle görüşmeme müsaade etmiyordu. Arada bir bana yaklaşmak istediği zamanlarda ben kendisine buz gibi soğuk davranıyordum. Çünkü beni iğrendiriyordu. Bu davranışım onu öfkeden deliye döndürüyordu. Dişlerini gıcırdatarak beni hançerleyeceğini söylüyordu. Öyle anlarda delirdiğini düşünüyordum. Beni son derece korkutuyordu. Meryem bir an için sustu. Sanki devam edebilmek için biraz kuvvet toplamak istiyordu. Halime onun herkesten gizlediği anılarını kendisine anlatacağını anlamıştı. Ateş gibi yanan yanağını Meryem'in göğsüne yasladı ve nefesini tutarak beklemeye başladı. Kocamın tüm kadınlık gururumu derinden yaralayan bir huyu vardı diye devam etti neden sonra. Artık bana tümüyle sahip olduğunu bildiği için aklını tamamen kaybetmişti. Sürekli olarak birlikte iş yaptığı insanlara benim güzelliğimi övüyor, ne kadar namuslu olduğumu anlatıyor, vücudumun tüm ayrıntılarını birer birer gözler önüne seriyordu. Tüm ülkenin en harika güzelliğine sahip olduğunu söyleyip caka satıyordu. Onları elinden geldiğince kıskandırmak istiyordu. Akşamları yanıma gelerek güzelliğimi anlattığı arkadaşlarının kıskançlıktan bembeyaz kesildiklerini sevinerek anlatıyordu. Bundan hoşlandığını gizlemeye gerek duymuyordu zaten. Ondan nedenli nefret ettiğimi ve iğrendiğimi Anlayabilirsin sanırım. Yanına gitmek zorunda kaldığım geceler sanki kendi idamıma gidiyormuşum gibi geliyordu bana. Fakat o gülerek bana acemi çaylak olarak adlandırdığı genç arkadaşları hakkında neler düşündüğünü anlatıyordu. Evet hayatım, para ile her şey satın alınabilir. Fakir bir adam ne kadar yaşlı olursa olsun senin gibi bir kadını rüyasında bile göremez. Ah, keşke o acemi çaylaklardan bir tanesi ile tanışabilseydim. O zaman Musa'ya tüm düşüncelerinin yanlış olduğunu ispat edebilirdim. Fakat günün birinde beklemediğim bir şey oldu. Hizmetçilerden birisi elime küçücük bir mektup tutuşturuverdi. Mektubu açtım ve daha ilk kelimeler kalbimi titretti. Bugün bile hepsini ezbere biliyorum. Dinle. Halime tümüyle kulak kesilmişti. Sabırsızlıktan titriyordu. Şeyh Muhammed'den Meryem'e. Ey Halep gülü, geceleri aydınlatan gümüş renkli ay ve günleri yakıp kavuran güneş, seni çok sevdiğimi bilmelisin. Evet, seni her şeyden fazla seviyorum. Özellikle de naletli vicdancın, Musa'nın senin güzelliklerini ve erdemlerini herkese anlattığını işittiğimden beri. Şarap içen insanlar nasıl kendilerinden geçip sarhoş oluyorlarsa, senin mükemmelliğin de beni aynı şekilde kendimden geçiriyor. Ey gümüş ışıklar saçan ay parçası, günler ve geceler boyunca ıssız çölde seni düşünüp şafak kızıllığına benzeyen güzelliğini gözlerimin önünde canlandırdığımı bir bilseydin keşke. Aramızdaki mesafenin sana olan arzularıma biraz gem vurabileceğini düşünmüştüm ama hayır. Aksine sana duyduğum arzu artık her şeyin ötesinde. Buraya kalbimi sana sunmak için geldim. Bil ki ey Halep gülü, Şeyh Muhammed ölümden korkan bir erkek değildir ve o senin soluduğun havayı soluyabilmek için geldi yanına. Selam sana. Önce bu mektubun bir tuzak olduğunu düşündüm. Mektubu bana getiren hizmetçiyi çağırarak bana gerçeği anlatması için sıkıştırdım. Hizmetçim ağlamaya başladı ve mektubu bana vermesi için çölün oğlunun kendisine verdiği gümüş parayı gösterdi. Peki çölün oğlunun görünüşü nasıldı diye sormaya cesaret edebildim. Yakışıklı ve çok genç diye cevap verdi. Aklım tamamen karışmıştı. Muhammed isimli şeyh beni bir anda büyülemişti. Elbette diyordum kendi kendime, şayet çok genç ve yakışıklı olmasa böyle bir mektubu yazmaya nasıl cesaret edebilirdi ki? Beni gördüğü zaman hayal kırıklığına uğrayabileceğinden bile korkmaya başlamıştım. Mektubu tekrar tekrar okudum, belki de 100 kere. Gün boyu onu koynumda saklıyordum. Geceleri de anahtarı bende olan bir kutuya kilitliyordum. Bir süre sonra ilkinden daha güzel ve daha ihtiraslı bir mektup daha geldi. Yasak aşkım, beni alev alev yakıyordu. Nihayet Muhammed bana penceremin altındaki terasta bir randevu verdi. Yaşadığım yer hakkında detaylı bilgiler edinmişti. Ey Halime, o zamanki duygularımı sana nasıl tasvir edebilirim ki? Günde 10 kez derin düşüncelere dalıyordum. Gitsem mi, gitmesem mi? Uzun tereddütlerden sonra randevuya gitmemeye karar verdim. Gerçekten de kararlaştırılan saate kadar terasa inmeye niyetim yoktu. Ama o saat gelince sanki bilinmeyen bir güç beni kontrolüne almış gibi aşağıya indim. Olağanüstü bir geceydi, karanlık bir geceydi. Ay henüz doğmamıştı ama gökyüzü yıldızların titrek ışıklarıyla dolmuştu. Terasta birkaç dakika bekledim. Aynı anda hem ateş gibi yanıyor hem de buz kesmiş gibi üşüyordum. Kendi kendime düşünmeye başlamıştım bile. Yoksa bütün bunlar Musa'yı gülünç duruma düşürmek isteyen kötü niyetli birinin eşek şakası olmasın. O anda kulağımın dibinde bir fısıltı duydum. Korkma, ben Şeyh Muhammed'im. Gri cübbeli genç bir adam duvardan atlayarak ne olup bittiğini anlamama fırsat bile vermeden beni kollarının arasına almıştı. Sanki dünya tersine çevrilmişti ve ben de sonsuzluğa düşüyordum. Beni belimden tuttuğu gibi yavaşça havaya kaldırdı ve terasa çıkmak için kullandığı ip merdiveniyle aşağı indirdi. Bahçe duvarının arkasında bir grup atlı bizi bekliyordu. Muhammed beni aşağıya saldırarak adamlarına uzattı ve sonra da kendisi bahçe duvarını açtı. Beni atının önüne oturttuktan sonra gecenin karanlığından faydalanarak 4 nala şehirden uzaklaştık. ''Oo Meryem, ne kadar da güzel şeyler yaşamışsın, çok talihlisin.'' diye iç çekti Halime. ''Nasıl böyle bir şey diyebilirsin küçük Halime? Ondan sonra neler olduğunu aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Bütün gece boyunca at sırtında yolculuk ettik.'' Nihayet ay dağların arkasından yükseldi ve çevreyi gümüş renkli ışığıyla aydınlattı. Her şey bana korkunç ve aynı zamanda harika geliyordu. Sanki bir masal dünyasındaydım. Uzun süre beni kollarının arasında tutan adamın yüzüne bakmaya cesaret edemedim. Neden sonra cesaretimi topladım ve bakışlarımı yüzüne doğru kaydırdım. Adam dosdoğru yola bakıyordu. Bir kartala benzeyen gözleri vardı. Fakat bana baktığı zaman gözlerindeki ifade yumuşuyor ve beni sarıyordu. Ona aşık olmuştum. Onu o kadar çok seviyordum ki o an onun için düşüp ölebilirdim. Çünkü Şeyh Muhammed tüm erkeklerin en yakışıklısıydı. Kısa ve sık bir sakalı, simsiyah saçları vardı. Dudakları kıpkırmızıydı. Ah Halime, henüz yolumuza devam ederken onun kadını oldum. 3 gün sonra peşimize düşmüş olduklarını anladık. 3 kardeşim, kocamın oğlu ve bir grup silahlı adam. Sonradan öğrendim ki benim ortadan kaybolduğumu anlar anlamaz tüm evin altını üstüne getirmişler ve Muhammed'in bana yazmış olduğu mektupları bulmuşlar. Duyduğu üzüntü ve utanç nedeniyle Musa'ya inme inmişti. Bunun üzerine 2 ailenin erkekleri silahlanarak peşimize düşmüşler. Bizi takip eden atlılar ufukta gördükleri zaman çoktan çölün ortalarına ulaşmıştık. Muhammed'in yanında sadece 7 adamı vardı. Onlar da aramızdan gelenleri görünce Muhammed'e beni göndermesini söylediler. Ama sevgilim onlara cevap bile vermeyerek atını mahmuzladı. Bir süre sonra dinlenmiş bir ata bindik. Ama buna rağmen ardımızdan gelenler bize yetişmişlerdi. Bunu gören sevgilim beni attan indirdi ve kılıcını çekerek 7 adamının başına geçti ve düşmanlarına saldırdı. Korkunç bir mücadele oldu. Ama sonunda sayıca üstün olan taraf kazandı. Kardeşlerimin birinin yaralandığını gördüm. Az sonra da sevgilim atından düştü, acıyla bağırarak kaçmaya başladım. Fakat beni yakalayarak elimi kolumu bağladılar ve bir eğerin üzerine fırlattılar. Sonra da Muhammed'i atımın kuyruğuna bağladılar. Ne kadar korkunç diye bağırdı Halime. Dehşet içinde kalarak elleriyle yüzünü kapamıştı. O sırada neler hissettiğimi sana söyleyemem. Kalbim taş gibi katılaşmıştı ve içimde bir tek duygu vardı. İntikam. Başıma gelecek şeyler aklıma bile gelmiyordu. Halep'e ulaştığımızda kocam ölüm döşeğindeydi. Fakat beni görünce gözlerinde tekrar hayat ışıkları belirdi. Oğlu beni kocamın yatağına bağlayarak bizzat kendi elleriyle kırbaçladı. Dişlerimi sıktım ve hiç ses çıkarmadım. Nihayet Musa öldü. Rahatlamıştım artık. İntikamımın bir kısmını aldığımı düşünüyordum. Sonra bana neler yaptıklarını sana kısaca anlatacağım. Bana yeteri kadar işkence yaptıklarından emin olduktan sonra beni Basra'ya götürerek köle pazarında sattılar. Sonunda Efendimizin eline geçtim. O da bana Hristiyanlardan ve Yahudilerden intikamını alacağına dair yemin etti. Halime uzun süre bir şey söyleyemedi. Meryem'in değeri gözünde daha da artmış, adeta bir tanrıçaya dönüşmüştü. Onunla olan arkadaşlığının eskisinden çok fazla ilerlediğini hissediyordu. Hristiyanların ve Yahudilerin küçük çocukları yedikleri doğru mu diye sormaya cesaret edebildi bir süre sonra. Hala korkunç anılarına dalmış olan Meryem bir anda kendisine geldi. Belli olmaz dedi üzgün bir gülümsemeyle. Böyle bir şeyi yapabilecek kadar kalpsiz olduklarına inanmıyorum. Çok şükür ki biz hak yolundayız diye bağırdı Halime. Fakat Meryem, söyle bana sen hala Hristiyan mısın? Hayır artık değilim. Veya Yahudi. Hayır Yahudi de değilim. Demek sen de hak yolunu seçtin. Gördüğün gibi yavrum, Seydona seni çok seviyor mu? Bu tür sorular sormamanı söylemiştim sana, dedi Meryem ve ciddi bir tavır takınmaya çalıştı. Ama madem sana bu kadar şey anlattım, biraz da bundan bahsetmemde bir sakınca yok sanırım. Beni sevip sevmediğinden emin değilim ama bana ihtiyacı olduğu kesin. İhtiyacı mı var, nasıl? O çok yalnız ve konuşabileceği hiç kimsesi yok. Peki ya sen? Sen onu seviyor musun? Sen bunu henüz anlayamazsın. O elbette ki Şeyh Muhammed değil ama Musa hiç değil. O büyük bir peygamber ve ben ona sonsuz hayranlık duyuyorum. Herhalde çok yakışıklıdır o. Seni gidi aptal kedi. Böyle söyleyip de beni kıskandırmak mı istiyorsun? Hayır, her şeye rağmen senin çok mutlu olduğunu biliyorum Meryem, diye bağırdı Halime tüm kalbiyle. Kes sesini küçük çekirge, geç oldu, artık uyumalıyız. Hadi yatağına git. Ona bir öpücük verdi ve Halime sessizce yatağına geri döndü. Fakat uyumayı başarana kadar epey zaman geçmesi gerekti. Meryem'in anlattıklarını tekrar tekrar kafasında canlandırıyordu. Hele Muhammed'in Meryem'i kaçırmasını düşündükçe sanki yakışıklı şeyhin nefesinin yanaklarını okşadığını hissediyordu. Garip bir duygu tüm vücudunu tir tir titretiyordu. Kimse kendisini görmediği için seviniyordu. Fakat Muhammed'in atın kuyruğuna bağlanmış cesedinin kanlar içinde tozların arasında sürüklenmesini gözlerinin önünde canlandırınca ağlamaya başladı. Başını yastığına gömdü ve gözyaşları yanaklarından süzülürken uyuyakaldı. Bu konuşmadan bir süre sonra kendisinde değişik duygular uyandıran bir olaya tanık oldu. Her zamanki gibi bahçede ağaçların arasında gezinirken aniden çalılıkların arasından garip sesler geldiğini işitti. Sesin geldiği çalılığa sessizce yaklaştı. Sara ve Mustafa çalıların arasında birbirlerine sarılmış yatıyorlardı. Kendilerinden geçmiş bir halde Apamon'un onları görmeye çalıştığı oyunları oynuyorlardı. Halime'nin tüm vücudu kasıldı. Kaçmak istedi ama gizli bir güç kımıldamasına izin vermiyordu. Nefesini tutarak olduğu yerde kaldı. Gözlerini birbirlerine sarılan iki insandan ayıramıyordu. Oyunlarını sona erdirip kendilerine çeki düzen verene kadar da orada kaldı. Önce gördüğü şeyleri Meryem'e anlatmayı düşündü. Ondan yine bir şeyler gizlemeyi istemiyordu. Ama Sara'yı bir kere ele vermemiş miydi zaten? Hayır, ona bir kez daha kötülük yapamazdı. Bir şey görmemiş olmayı tercih ederdi. Zaten her şeye bir tesadüf eseri olarak şahit olmamış mıydı? Kimseye bir şey söylememeye karar verdi ve bir süre sonra omuzlarından bir yük kalktığını hissetti. Artık Sara'nın gözlerine bakabiliyordu. Ona olan borcunu ödemişti. 4. Bölüm. Bütün bu olaylar olup biterken İbni Tahir'in yaşamı da köklü değişikliklere uğramıştı. Kaleye gelişinden sonraki birkaç gün zarfında olup bitenleri kavramakta güçlük çekmişti. Sanki birisi başına ağır bir gürz ile vurmuş gibi kafası karışıktı. Ama kısa zamanda yine düzene ayak uydurdu. Aradan 14 gün geçtikten sonra en iyi talebelerinden biri olmasının yanı sıra İsmaili davasının en ateşli savunucularından biri haline gelmişti. Yüz hatları da gözle görülür bir şekilde değişmişti. Pembe ve yuvarlak yanakları erimiş, suratı ciddi ve kararlı bir ifadeye bürünmüştü. Kaleye gelişinden bu yana en az 10 yıl yaşlanmış gibiydi. Arkadaşlarını daha iyi tanıma fırsatı da bulmuştu bu arada. Kalenin kuralları ve hocaları da onun için artık bir sır teşkil etmiyordu. Yüzbaşı Minüçer onlara sadece savaş sanatını değil, aynı zamanda coğrafya da öğretiyordu. Bazen onlarla beraber güneye doğru uzun süre at sürüyor, sonra da arkaya dönerek tüm dağların üstünde yükselen Demavent Dağı'nın zirvesine bakmalarını söylüyordu. Burası anlatacakları için bir mihenk noktası teşkil ediyordu. Sultanın ordusuna hizmet ettiği zamanlarda birçok kere ülkeyi bir uçtan diğer bir uca kat etmişti. Bu gezileri esnasında bir parşömen kağıdına ülkenin en önemli dağ sıralarını, bütün şehirlerini, pazar yerlerini ve bunların yanı sıra ordu ve kervan yollarını işaretletmişti. Bu haritayı yere sererek talebelerine Demavent Dağı'nın bulunduğu yeri gösteriyor ve onlara değişik yerleri nasıl bulacaklarını anlatarak stratejik öneme haiz çeşitli bölgeler hakkında bilgiler veriyordu. Bu anlattıklarını askerlik yaşamının çeşitli anıları ile süslemeyi ihmal etmiyordu. Böylece hem dersleri çok canlı geçiyor hem de talebelerin içlerinde yanan ateş daha da kürükleniyordu. Hepsi de doğum yerlerinin diğer bölgelere olan uzaklıklarını, konumlarını ve yönlerini bilmek zorundaydılar. Bu ders talebelerin en fazla önem verdikleri derslerden birisiydi. El-Hekim ise delikanlılara yabancı olan yeni bir bilim dalını öğretmekteydi. Bu adam gençliğinde Batı dünyasının yaşamı üzerine birçok şey öğrenmişti. Bağdat, Kahire ve hatta Bizans saraylarındaki yaşantıyı ayrıntılarıyla biliyordu. Dünyanın birçok hükümdarını ve kralını ziyaret etmiş, birçok halkı tanımış, onların gelenek ve göreneklerini incelemişti. Bütün bu tecrübelerden elde ettiği özü ise talebelere alışılagelmemiş bir ders olarak aktarıyordu. Onlara Yunanlıların, Arapların, Yahudilerin ve Ermenilerin selamlaşma biçimlerini, gelenek ve göreneklerini, yeme içme alışkanlıklarını, boş vakitlerinde ve çalışırken neler yaptıklarını uzun uzadıya anlatıyordu. İnsanın kendisini bir krala veya hükümdara takdim ederken nelere dikkat etmesi gerektiğini, saraylardaki kalıplaşmış davranış biçimlerini öğretmekteydi onlara. Bu arada da Yunanca'nın, İbranice'nin, Ermenice'nin genel hatlarını öğretmekten de geri kalmıyordu. Talebelerin anlattıklarını iyice kavramaları için anlattıklarını göstererek desteklemeyi çok seviyordu. Kimi zaman soylu ve azametli bir kral, kimi zaman zavallı bir dilenci, kimi zaman da hükümdara dilekçe vermek isteyen bir tüccar kılığına giriyor ve onların davranış biçimlerini taklit ediyordu. Talebeler de onun yaptıklarını tekrar etmek zorunda kalıyordu. Bu arada dersler El-Hekim'in şen kahkahasıyla sık sık bölünüyordu. Dahi İbrahim ise din bilgisi ve Arapça grameri dışında Kur'an, cebir ve matematik dersi veriyordu. İbni Tahir'in ona derin bir saygı beslemeye başlaması uzun sürmedi. İbrahim her şeyi biliyordu sanki. Kur'an'ı yorumlarken elindeki eseri sadece yüzeysel olarak anlatmakla kalmıyor, derinlere inerek gizli anlamlarını da talebelerine açıklıyordu. Derslerinde diğer dinlere de zaman ayırıyor, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin genel hatlarını ortaya koyarak putperestliğin çeşitli biçimlerini tasvir ediyor ve Buda tarafından Hindistan'da vaaz edilen dini onlara satıyordu. Bütün bu sapık inançları anlatırken peygamberin yüceliğini ispat ediyor ve hak yolunun İsmaili inancı olduğunun altını sürekli çiziyordu. Konuşurken kısa ve açık cümleler kullanıyor, talebeler de söylediklerini kağıda geçirerek ezberliyorlardı. Günün birinde Dâi Ebu Soraka derse kolunun altında taşıdığı büyük bir parşömen rulosu ile girdi. Sanki çok değerli bir mücevher taşıyormuşçasına parşömeni dikkatle önündeki rahlenin üzerine koydu ve itinayla açmaya başladı. Rulo açıldığında ortaya bir tomar yazılı kağıt çıktı. Onları halının üzerine serdi ve eliyle dikkatle düzeltti. Bugün yeni bir derse başlayacağız diye konuşmaya başladı ve ben bu dersi Efendimizin yaşamına adamak istiyorum. Size onun katlandığı büyük acıları, İsmaili davasının nihai zaferi için yaptığı savaşları ve büyük fedakarlıkları anlatmak istiyorum. Bu bir tomar kağıt onun yorulmak bilmez çabalarının ürünüdür. Bu kağıtlarda okuyacağınız her şeyi hak yolu uğruna nasıl mücadele etmeniz gerektiğini öğrenmeniz için bizzat kendi elleriyle kaleme aldı. Bu nedenle işiteceğiniz her şeyi harfi harfine kağıda geçirmeli ve sonradan da iyice öğrenmelisiniz. Unutmayın ki bunları sadece ama sadece sizler için hazırladı. Talebeler yerlerinden doğrularak dâinin önlerine serdiği parşömenlere baktılar. Sessiz bir hayranlıkla hocalarının okşamaları altında hafifçe pırıldayan parşömenin üzerindeki güzel el yazısını inceliyorlardı. Süleyman elini bir parşömene doğru uzattı, biraz daha yakından incelemek istiyordu onu. Fakat Ebu Soraka parşömeni hızla kendisine doğru çekti. Sanki mukaddesatı hürmetsizlikten korumak ister gibiydi. "Delirdin mi sen?" diye bağırdı. "Bu yaşayan bir peygamberin el yazısı." Talebeler yavaşça yerlerine döndüler. Dâi, büyük önderin yaşamını ve yaptıklarını sevinçle anlatmaya başladı. Parşömenlerde yazılı olanların daha kolay kavranması için öncelikle Seyduna'nın hayatındaki belirleyici çizgilerin arka planlarını açıklamaya koyuldu. Böylece efendilerinin yaklaşık 60 yıl önce Tuz şehrinde doğduğunu, isminin Hasan olduğunu ve babası Ali'nin meşhur Arap ailesi Sabbah Hümeyri soyundan geldiğini öğrendiler. Daha çok erken yaşlarda İsmaili hocaları ve dervişleriyle tanışmış ve onların öğrettikleri derinliği hemen fark etmişlerdi. Babası da gizlice Ali'nin öğretisine bağlanmıştı ama şüphe uyandırmamak için küçük Hasan'ı Nişabur'daki Sunni alimi Muvaffık Edin'in okuluna göndermişti. Hasan orada iki arkadaş edinmişti kendisine. Bunlardan birisi ileride baş vezir Nizamül Mülk olarak, diğeri de astronom ve matematikçi Ömer Hayyam olarak tanınacaklardı. Üç arkadaş kısa bir süre sonra Sunni inancının yanlışlığına inanmışlardı. Özellikle fanatik inançlarından nefret ediyorlardı. Böylece hayatlarının İsmaili davasına adamaya karar verdiler. Hayata atılmadan önce aralarında konuşarak şu karara vardılar. İçlerinden başarılı olacak ilk kişi diğerlerine elinden gelen yardımı gösterecekti. Böylece birleştikleri kuvvetleriyle hedeflerine daha kısa zamanda ulaşacaklardı. Fakat baş vezir alınmış bu karara ihanet etti. Daha da kötüsü Seyduna'yı sultanın sarayına davet etti ve ona şeytani bir tuzak hazırladı. Fakat Allah seçtiği kulunu gözetiyordu. Gecenin örtüsünü üzerine yaydı, onu Mısır'a göndererek halifenin sarayına ulaşmasını sağladı. Fakat orada da kıskanç insanlar ona karşı çalışmaya başladılar. Planlarını değiştirmek ve dolambaçlı yollardan memleketine geri dönmek zorunda kaldı. Sonra Allah ona sapık inançla savaşması ve halifelik makamında haksız yere oturan kişilerle mücadele etmesi için Alamut Kalesi'ni verdi. Onun yaşamı mucizelerle örülmüş bir ağdır diye anlattı Ebu Soraka. Allah'ın yardımıyla kurtulduğu tehlikelerin sayısı belli değildir. Bir süre sonra bu kadar çok mucize karşısında şaşkınlığa uğrayarak onların gerçek mi yoksa masal mı olduklarını karıştıracaksınız. Sonunda ise Efendimizin büyük ve kudretli bir peygamber olduğu yolundaki inancınız daha da kuvvetlenecek. Sonraki günlerde ise büyük önderin yaşamının ana hatlarını belirleyen, bunların birçoğu gerçekten de inanılacak gibi değildi, olay ve hikayeleri anlatmaya başladı. Günden güne büyük peygamberin kişiliği gözlerinin önünde daha fazla belirginleşiyordu ve sonunda sadece tek bir arzu içlerini kemirmeye başladı. Onu günün birinde görebilmek ve ona hayatlarını feda etmek pahasına da olsa bir hizmette bulunmak. Çünkü onun takdirini kazanmak tüm insanlardan daha üstün bir mertebeye ulaşmak ile eş anlamlıydı.